Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Efendim, bu programımızda kültür sanat gelişmelerinden, yeni çıkan kitaplardan, eskimez kitaplardan, dergilerin yeni sayılarından söz etmeye çalışıyoruz Furkan Özkul'la beraber. Furkan, dilersen bu programımıza biraz millet kıraathanelerini konuşarak başlayalım.
Hay hay Yusuf.
Biliyorsun, yakın zamanda bir seçim atlattık. Sonuçlarının ülkemize, ümmete hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini temenni ederiz. Bu seçimler esnasında artık başkan diyebiliriz herhalde. Başkan Erdoğan'ın önemli bir vaadi vardı. Aslında iki tane vaat çok öne çıkıyordu bu seçimlerde. Bir tanesi millet bahçeleri, diğeri de millet kıraathaneleri. Bu ya iki vaat de aslında çok önemliydi. Biri doğrudan çevre meselesiyle ilgili. Diğeri de açıkçası doğrudan kültür sanatla ilişkilendirebileceğimiz bir konu. Millet kıraathaneleri. Şimdi bu vaade göre İstanbul başta olmak üzere Anadolu'nun pek çok büyük şehrinde ve aslında zamanla yayılarak küçük belki ilçelerde, kasabalarda, her yerde bir böyle kütüphane, kafe mi diyelim, ya da böyle bir hem oturma mekanı hem de kitaplarla içli dışlı olma mekanı mı diyelim, böyle bir tasarruf var. Millet kıraathaneleri insanları kütüphanelerle, kitaplarla buluşturan, aynı zamanda orada sohbet etme imkanı sunan, işte çayının, işte efendim çeşitli ikramlarının bulunacağı ortamlar. Seçimi yeni atlattık. Tabii vaat de çok yeni. Bunu biraz zaman vermek lazım. Bir de detayları çok belli değil. Yani nerelerde açılacak, özel yapımı olacak, yoksa bazı il halk kütüphaneleri gibi yerler dönüştürülecek mi? İşte daha atıl kalan mekanlar revize mi edilecek? Bunları bilmiyoruz. Zaman gösterecek. Ama bizim tabii hem bir tarafıyla bizi heyecanlandıran hem de bazı ümitlerimizi de yeşerten bir proje bu.
Evet Yusuf, kıraathane tabiri aslında Osmanlıca bir tabir. Kıraat ve hane kelimelerinin terkibinden oluşan bir kavram.
Yani okuma bizim bir aşinalığımız
tabii
var.
Tabii tabii, bizim bir aşinalığımız var. Biz daha çok kıraathane denildiğinde aklımıza şu gelirdi Yusuf. Senin de ve dinleyicilerimizin de aklına ilk olarak o gelecektir muhtemelen. İçerisinde oyunların oynandığı, okumaya dair pek bir şeyin olmadığı ve insanların boş vakitlerini orada değerlendirdikleri ya da değerlendiremedikleri, yani çöpe attıkları mekanlar, evet, olarak zihnimize ilk olarak bu geliyor.
Bugün de o söylediğinin örnekleri var.
Kesinlikle, yani her memleketin işte çeşitli yerlerde öbeklenmiştir bizim insanımız. Mesela İstanbul'un ya da Ankara'nın ya da İzmir'in çeşitli yerlerinde böyle bir hemşeri kültürü oluşmuştur. Çünkü doğru, insanlar memleketlerinden geldiklerinde memleketlerine dair bir şeyleri bulmak istiyorlar.
Doğru, ve yabancılık, yani hemşeriler böyle büyük şehirlerde belli yerlerde toplanıyorlar ikamet anlamında. Orada dernekleşiyorlar. İşte orada kahvehanelerde buluşuyorlar. Orası bir sohbet etme mekanı oluyor.
İşte o kahvehanelerin ismi genelde kıraathane şeklinde de geçebiliyor. Buna da şahit oluyoruz. Ben aslında bu girişimi, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın girişimini çok kıymetli buluyorum. Hangi açıdan? Kıraathane kavramına aslı olan, aslına rücu etme durumuna getirdiği için. Yani bunu iade ettiği için, iade-i itibar deniliyor ya, bu kavrama itibarını iade ettiğini düşünüyorum. Tabii gelişmeleri görmemiz gerekiyor. Yani bu kıraathanelerin yapısı nasıl olacak? Gençleri daha çok açık olacağı söyleniyor. Kitapların olacağı, gençlerin yine bir araya gelebilecekleri, bir takım işte yaşça büyük kimselerin onlara rehberlik edecekleri, danışabilecekleri ortamların oluşacağı şeklinde zihnimde bir şey var. Geçmiş dinlediğim konuşmalarından.
Evet.
Bunlar gerçekten önemli, şu açıdan da önemli. Yani gençlerimiz sahipsiz. Özellikle ülkemizde büyük oranda bir gençlik problemine doğru gidiyoruz. Şu an yaşamıyoruz ama önümüzdeki yıllarda yaşama ihtimalimiz çok büyük olan sorunlar var.
Ben hatta bu şimdi söylediğin şeyi destekleyici bir istatistik bilgi de vereyim. Bir araştırma şirketi Erol Erdoğan beyefendinin aslında danışmanlığını yaptığı, bir anlamda kurucusu da olduğu bir araştırma şirketi şöyle bir veri yayınlamıştı bundan birkaç yıl evvel. Türkiye'deki bütün cemaatlerin, bütün büyük muhafazakar sivil toplum kuruluşlarının hepsinin toplamından, hatta işte muhafazakar partiler olarak bilinen o birkaç tane partinin de gençlik kollarının hepsinin bütün toplamı Türkiye'deki gençlerin %10'una dahi ulaşamıyor diye bir veri açıklanmıştı. Yani gençlerin hakikaten sahipsiz olması, onlarla ilgilenen, onların sesine kulak veren, onların sesi olabilen daha doğrusu kurumlarımız ne yazık ki çok azlar ve faaliyet alanları çok az bir kitleye hitap ediyor. Ve o kitle aslında aynı zamanda işte ASTK'sına da gidiyor aynı kişi, BSTK'sına da gidiyor, C gençlik kollarına da gidiyor ve bir şey döngüsü var, yani hep belli bir genç kitle etrafında dönebiliyor. O yüzden bu millet kıraathaneleri belki buna bir şifa olur, bir ilaç olur.
Yani buna çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu %10'luk ulaşılan kesim içerisinde Yusuf, yani bazı sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Yani dini anlayış noktasında sorunlu olan kimselerin kendini dini anlamda hislerini yaşamak isteyen gençlere bir takım tuzaklar kurduğuna bizler şahidiz. Yani şu an dinleyicilerimiz de şahit. Çünkü yaşadığımız bir tecrübe var. Yani bir 15 Temmuz tecrübesi var, bir FETÖ tecrübesi var. Bu ve benzeri yapıların, ki yakın zamanda yine ortaya çıkan bir Adnan Oktar yapılanması tecrübesinde gördük. Dolayısıyla devlet millet el ele vererek Yusuf, bu millet kıraathanelerinin, bu gençlik kıraathanelerinin doldurulması ve içeriğinin de doldurulmasının önünün açılması gerekiyor. Aksi halde yani kurulması bir şey değil, içeriği doldurulmadığı takdirde etkisinin olmayacağı kanaatindeyim.
Yani çok güzel bir şeye temas ettin şimdi Furkan. Bu içeriğini doldurma meselesini biraz açmak lazım. Şimdi millet kıraathanesi hani kendi başına zaten çok güzel bir vaat ve inşallah çok güzel bir icraat olacak. Fakat şöyle bir şey var, yani siz işte sadece birkaç yerinde kitaplık olan, işte çayların, çeşitli şeylerin ikram edileceği bir toplanma mekanını yaparsanız, yani salt bundan ibaret olursa çok sadra şifa olmaz. Çünkü buna benzer girişimler hali hazırda var zaten. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir sürü gençlik merkezi var hemen her ilde. Bu gençlik merkezleri şu an başta niyet edildiği şeye karşılık bulabildi mi pek zannetmiyorum. İçleri çoğunlukla boş. Orada da kitaplar var, orada da ikramlar var. Orada da işte gençlerin bir şekilde belki ilgisini çekebileceğini düşündükleri şeyleri koydular. Ama çok muvaffak olunmadı orada. Bana kalırsa şöyle bir sorun var Furkan. Bir samimiyet ve bir muhabbet eksikliği var buralarda, bu tip mekanlarda. Çünkü devletin doğrudan yaptığı bir faaliyet, İster istemez orada çalışanların memur zihniyetiyle, mesai zihniyetiyle yapacağı bir şeydir. Yani aslında devletimizin bu millet kıraathanelerini bir şekilde sivilleştirmesi lazım. Yani mümkün olduğunca kendisinden uzaklaştırması lazım. Yani devlet faaliyeti olmaktan uzaklaştırması lazım. Bu benim naçizane kanaatim birincisi. İkincisi, buradaki bu millet kıraathanelerinin bir çeşit butik akademi fonksiyonu da aynı zamanda görmesi söz konusu. Yani pek çok şeyin yanında. Butik akademi derken şunu kastediyorum. Dinleyicilerimizden bazıları belki bilirler. Serdivan Fikir Sanat Akademisi diye bir kuruluş var Sakarya'nın Serdivan ilçesinde. Mesela bu modellenebilir. İşte diyelim ki Anadolu'nun farklı yerlerinde de bu tip girişimler var. İstanbul'da özellikle çok var. Yani burada İşte yazar buluşmaları, söyleşiler, özel atölyeler, özel kurslar alanında hakikaten çok iyi hocalardan dersler, akademik dersler, işte mülakatla belki öğrencilerin alınacağı, işte makale yazma zorunluluklarının olacağı vesaire bir butik akademi olarak da tasarlanabilir. Hepsinde aynı derecede verim elde etmeyebilirsiniz. İşte Ağrı'nın bir ilçesinde yapmakla, işte İzmir'in büyük bir ilçesinde yapmak belki aynı verimi vermeyebilir. Fakat yine de bu önemli olur diye düşünüyorum. Tabii açılan bölgenin de biraz ihtiyaçlarına hitap etmeli. İşte yani genç dediğimiz o kitle, yani o diyelim ki 15 yaşla 30 yaş arası. Yani o kitlenin ihtiyacı nedir? Beklentisi nedir? Yani orada bir internet bilgisayar imkanı mı olmasıdır? İşte bunların da belli amaçlar etrafında daha çok bilgi, ilim, kültür, sanat anlamında kullanılması mıdır? İşte ufak tefek masa tenisleri gibi başka şeyler gibi araçlarla donatmak mıdır? Bunların üzerinde detaylıca düşünülmesi lazım. Yani hemen aceleye getirip bir icraat yapmaktansa daha derin düşünüp belki bir özel şura yapmak bununla ilgili Furkan. Belki özel toplantılar yapmak daha verimli olur kanaatindeyim içeriğinin güçlendirilmesi için.
Evet Yusuf, ben de katılıyorum bu görüşlerine ve bu içerik hususunda bahsetmiş olduğun örneklerin de gayet etkili olduğunu, olabileceğini düşünüyorum. Çünkü geçmişte Serdivan Fikir Sanat Akademisi'nde yapılanlar dikkat çekici hususlar barındırıyor. Gençlerin ilgisini çekmesi, özellikle üniversite gençliğinin, lise gençliğinin ilgisini çekmesi, yazarlarla buluşmalar, gençlerin yazarların kitaplarını okumadan önce onlarla tanışmaları ve onların eserlerine doğru yolculuklarına bu şekilde başlamaları aslında daha çok ufuk açıcı diye düşünüyorum. Bizler hiç tanımadığımız yazarların kitabını okuyoruz, kitaplarını okuyoruz. Bu elbette o yazarın dünyasına bir yolculuk olarak değerlendirilebilir. Lakin tanıdığımız yazarların, iletişime geçebildiğimiz yazarların kitaplarını okuduğumuzda yer yer katkı sunma imkanını da elimizin altında bulmuş evet. oluyoruz. Şöyle bir olay var. Muhakkak herkes ilk etapta bir şeyler okur. Okudukça aslında katkı sunma potansiyeli artar. Ve gençlerimiz şu an seviye itibariyle hakikaten çok iyi bir seviyede. Yani analitik bağlamda söylüyorum, bilişsel bağlamda söylüyorum. Ancak diğer taraftan hissiyat hususunda sorunlar yaşanıyor. Yani gençlerimizin zekasında bir problem yok.
Son yıllarda biraz evet. açığa çıkıyor.
Yani şu an baktığımız zaman bilgisayarla ilgili, kodlamayla ilgili, yazılımla
tabii,
ilgili
birçok şey. Ilgili.
Tabii sporla ilgili. Yine işte bilgisayar oyunlarıyla ilgili veyahut da sosyal aktivitelerle ilgili.
Tıpla bu ilgili, problem mühendislikle yok. İlgili. Yani çok iyi.
Var. Çok iyi şeyler oluyor var. Ama diğer taraftan teknik meseleler ön plana çıktıkça hissiyata dair bir takım hususların da kaybolduğunu görüyoruz. Yani bunların dengelenmesi gerekiyor. Mesela şu an okullara yazılım dersleri falan konuldu biliyorsun. Bunlar çok güzel gelişmeler. Ben şunu talep ediyorum aslında. Okullara yazılım dersleri konulurken bir derste Yunus Emre dersi olsun istiyorum. Yani sadece dersin adı Yunus Emre olsun. Sadece o derste Yunus Emre anlatılsın.
Veya irfan dersi olsun.
Yani irfan dersi de olabilir. Benim buradan talep ettiğim husus şu. Gençlerin bütünüyle o dersi Yunus Emre'ye ait olduğunu bilmeleri gerekiyor. Onun kitaplarını okuyacaklar. Onun derdiyle dertlenmeye gayret edecekler. Örnek
o
veriyorum.
Hissiyat
yani.
O hissiyat dedin ya.
Yani, işte burada.
Bir de o Anadolu ruhu, işte o irfan, onu hissetmek. Yani şöyle bir şey var Furkan. Kelimelerle yaşıyoruz. Gündelik hayatımızın her alanını kelimelerle örüyoruz. İşte o söylediğin teknik meselelerde pek çok açıdan öne çıkabiliyoruz. Fakat o bütün tekniğin, bütün kelimelerin hepsinin yetmediği bir alan var. O da irfan. Yani o da ancak böyle halle aktarılabilecek bir şey. Yani evet. o hali de işte Yunus Emre'de kitaplarında bulabiliyoruz. Belki ondan devşirebileceğimiz bir şey. Çok haklısın yani usta.
Yani tüm böyle hani total olarak baktığımızda, bütüncül olarak baktığımızda hani bir dünya ahiret dengesinden bahsedilir ya genelde. Aslında dünyanın da kendi içerisinde dengelerin olduğunu görüyoruz. Yani dünya ahiret dengesi dediğimizde bunu kurmamız gerekiyor dediğimizde aslında altı çok boş kalıyor. Kuracağız ama nasıl kuracağız sorusu önemli. İşte bu sorunun yanıtı olarak belki bu geçerli değildir ama belki bir noktada katkı sunabilir diye düşünüyorum. Senin önünde çok güzel dergiler ve kitaplar görüyorum Yusuf.
Evet. Dergilere geçmeden evvel birkaç tane daha kültür sanat gelişmesinden bahsetmek isterim Furkan müsaadenle. Bu millet kıraathaneleri hakikaten önemli bir olay. Biz de zaten ilerleyen programlarımızda bu icraya geçtikten sonra tekrar konuşuruz üzerine. Şimdi biliyorsun daha evvel de aslında burada konuşmuştuk. Yani kültür sanat ve akademi alanlarında İstanbul bir merkez kabul edilir ve İstanbul dışındaki her yerde bir taşra olarak nitelendirilir değil mi? Yani hatta Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Kayseri bunların her biri taşradır kültür sanat anlamında. Merkez değildir. Ama tabii biz şimdi İstanbul içinde yaşıyoruz çoğunlukla bu programı yapan kişiler olarak. Çok fazla işte kültür sanat haberlerine, çok kültür sanat gelişmelerine, yeni programlar, yeni sergiler, işte paneller, konferanslar, yani tabiri caizse gırla gidiyor yani. Her an her yerde bir şey var ve bizde bir aşina körlüğü oluşabiliyor. Artık görmüyoruz yani yeni güzel şeyleri. Çok fazla var çünkü. Fakat Anadolu'nun güzel şehirlerinde bunlar, bu haberler daha çok dikkatimizi çekebiliyor. Mesela Konya'da Türkiye Yazarlar Birliği'nin Konya Şubesi'nde Furkan, çocuk edebiyatı paneli yapıldı geçtiğimiz haftalarda. Moderatörlüğünü Duran Çetin'in yaptığı programa şair Bestami Yazgan ve yazar Yusuf Dursun katıldı. Pek çok açıdan çocuk edebiyatını değerlendirdiler. Bunun üzerine konuştular. Bu önemli bir alan. Özellikle aktarmak istedim programımızda. Çünkü Türkiye'de çocuk edebiyatı daha çok çeviriler üzerinden ilerleyen bir alan ne yazık ki. Hala kendini özgün sesimizi pek çok açıdan bulamadık. Umarız bu tip faaliyetler bunun önünü açar. Yine bir haberde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 100. yılına özel, belediyenin kendi 100. yılına özel uluslararası İzmir duvar resimleri çalıştayı düzenlendi. Alsancak ve Konak'taki 5 ayrı noktada uygulanan bu duvar resimleri için 23 ülkeden 92 sanatçı katıldı. Bir haberde Çanakkale'den Furkan, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Troya'nın Anadolu'nun kadim değeri olarak dünyaya tanıtılması kapsamında bir dizi çalışma yapılıyor. UNESCO, Troya Antik Kenti'ni Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabulünü 20. yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 yılını Troya yılı ilan etmiş. Bu anlamda pek çok uluslararası etkinlikler, konuşmalar, paneller, sanat, bilim ve spor etkinlikleri yapılacakmış. Efendim arzu edersen hemen bu programımız için getirdiğim 3 ayrı dergi var. Vaktimiz müsaade ettikçe kısa kısa onlara değinmeye çalışayım ben. Bir de kitabımız var. Furkan, Notos dergisi 70. sayısına ulaştı. 2 aylık edebiyat dergisi Notos. Haziran ve Temmuz 2018 sayısını şu an elimde tutuyorum. 70. sayısı. Vladimir Nabokov, sanatçının dehası başlıklı bir ana dosyayla çıkmış dergi. Zeynep Direk'le bir söyleşi var. Ricardo Piglia ile öykü üzerine tezler başlıklı ayrı bir yazı var. Notos dergisi daha çok öyküleriyle öne çıkan bir dergi. Daha evvel de zaten Notos Öyküydü ismi. Daha herhalde alanı geniş tutmak için Notos Edebiyat olarak güncelledi. Öyküde biraz evvel söylediğim Vladimir Nabokov var. Unutulmuş bir şair olarak zikrediliyor. İlker Karakaş'ın Uzak isimli bir yazısı var. Figen Uğur Döley'in bildiği, sadece gördüğü başlıklı bir yazısı var. Serhat Uyumaz'ın Zıkkım başlıklı bir yazısı, Dilek Karaaslan'ın Tırtıl başlıklı bir yazısı var. Kitaplık bölümü derginin yine zengin bölümlerinden. Bu arada derginin yaklaşık 140 sayfa, hatta 145 sayfa olduğunu söylemem lazım. Oldukça hacimli. Tasarımı ve muhtevası oldukça tatmin edici. Yani özellikle muhteva, yazıların zenginliği, hani böyle bir, hani bazı bir dergide bir şey görürsün ya Furkan, bu yazıyı niye yayınlamışlar dersin, hani çok zayıf bulursun. O tip şeyler Notos'ta çok karşımıza çıkmıyor.
Evet Yusuf, Notos dergisini ben de bir dönem zevkle takip etmiştim. Yazıları gerçekten hem akademik anlamda hem de öyküsel noktada gayet doyurucu.
Görselleri gayet tatmin edici. Tasarımı dediğim gibi gayet şık.
Tabii güzel bir dergi, kaliteli bir dergi denildiğinde akla iki şey geliyor Yusuf. Birincisi kaliteli yazarların bulunduğu bir dergi. İkinci olarak da ciddi bir kaynağın olması, yani ekonomik kaynağın olması.
Doğru. Mesela Notos bu dergisi, evet, pek çok büyük yayın evi, hatta bazı bankalar reklam veriyorlar. Destekliyorlar edebiyatı ama yani sadece belli görüşteki dergilere destek vermek yerine keşke kültür sanat alanımızdaki daha fazla dergiye destek verse bu yayın evleri diye de temenni etmek istiyoruz. Çevirmen Diyalogları diye bir bölüm var dergide Furkan, benim zevkli okuduğum. Bu sayısında bu Claudia Levi-Strauss'un Irk, Tarih ve Kültür kitabı vardır ya, Metis'ten. Onun üzerine bir çalışma var. Yine aynı yazarın Uzaktan Yakından başlıklı kitabı ile ilgili de. Son söylemek istediğim Notos'la ilgili. Son sayfasında bir gelenek olarak şöyle bir şey yapıyor Furkan Notos. Bir fotoğraf veriyor. Bir tablo da olabiliyor. Bu resim de, çalışması da olabiliyor. Ve diyor ki okuyucularına, bu resmin öyküsünü yazar mısınız? Aslında çok şık bir bence çalışma. özellikle genç yazarlar için hani bu portre, bu resim çalışmasına bakın ve hani sizdeki hislerini, yani oradaki derinliği de mümkün olduğunca yakalayarak bir öykü yazın. Bu bununla ilgili deniliyor, görselle ilgili. Bize gönderin, biz de arasından seçtiğimiz en iyi olanını kendimizce dergide yayınlayalım. Size de bir yıllık dergi aboneliği hediye edelim diyorlar. Bence genç yazarlar için, genç öykücüler için ciddi bir fırsat.
Evet Yusuf, sıradaki dergimiz zannediyorum İtibar.
İtibar dergisi. Temmuz 2018 sayısı elimde, 82. sayısına ulaştı. Aylık Edebiyat ve Fikriyat dergisi. İtibar biliyorsun bizim çok severek takip ettiğimiz dergilerden. Hemen her sayısını da burada konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü edebiyat ve fikriyatı buluşturan nadir dergilerden biri Furkan. Yani hem iyi şiir yayınlıyor, hem iyi öyküler, iyi fikir ve düşünce yazıları, deneme yazıları, iyi dosya çalışmaları ve iyi röportajlar dergide yer alıyor. Ben yani şu ana kadar itibarda hani şöyle bir yazı gördüm ve bu yazı niye dergiye alınmış çok anlayamadım dediğim bir şeyle açıkçası karşılaşmadım. Uzun yıllardır da takip ederim. Bu sayısında Ercan Yıldırım'ın Kültür Savaşları başlıklı bir yazısı dikkat çekiyor. Biliyorsun Ercan Yıldırım bu aralar pek çok farklı dergide karşımıza çıkıyor. Özellikle kültürel iktidar meselelerinde, yine efendim kapitalizm, neoliberalizm gibi konularda hakikaten doyurucu yazıları var. Erol Gökay ile bir söyleşi var Furkan bu sayıda ve Hasan Öztürk Dost Ateşi Altında Yaşamak başlıklı bir de çalışma var. Derginin şiir kısmında dikkat çeken, hemen söyleyelim, Cahit Koytak, Mustafa Ruhi Şirin, Soner Karakuş, Ali Oturaklı, Merve Erkovan, pek çok şair daha var elbette ama bunlar özellikle dikkat çekiyor. Öykülü anlamında da Cemal Şakar, Handan Acar Yıldız ve Abdullah Harmancı dikkat çeken öykücülerden. Dergi gelenekselleşmiş bir şekilde önce şiirle başlıyor, ardından öyküler, fikir yazıları ve röportajlarla devam ediyor. Sonunda yine öyküler ve en son yine şiirle de kapatıyor kendisini. Bu da artık itibara özel bir stil diyelim, bir tarz haline geldi. Benim itibarın bu sayısında çok büyük bir merakla ve ilgiyle okuduğum, dinleyicilerimize de şiddetle tavsiye edeceğim bir yazı var Furkan. İslamcı yazarların Batı yazarları kitaplığı başlıklı Necip Tosun'un çalışması. Bunu arzu edersen biraz konuşabiliriz. Necip Tosun yine son zamanlarda dikkat çeken öykücülerimizden, çok iyi öyküleri var hakikaten ve onun yanında öykü araştırmaları var. Yani işte Rasim Özdenören üzerine, işte diyelim ki bazı yabancı öykücüler üzerine de çok ciddi çalışmalar yapıyor. Ve iyi bir öykünün nasıl kurgulanabileceğine dair de bazı yine kitapları var. Bu yazısında İslamcı yazar olarak nitelendirdiği, kendince öyle kabul ettiği, işte Mehmet Akif Ersoy olsun, Necip Fazıl Kısakürek olsun, Sezai Karakoç olsun, bunların Batı dünyasından acaba kimlerden beslendiği, kimleri okuduğuna dair çok güzel bir çalışma yapmış. Neredeyse 7 sayfa, evet 7 sayfa tutmuş bu. Umarız bunu bir kitaba da dönüştürür bu çalışmasını. Çünkü pek çok kişi tarafından da aslında merak edilen bir husustur. Mesela Necip Fazıl diyelim ki Rus edebiyatından kimlerden beslenmiş, kimleri okumuş. İşte İngilizlerden, Almanlardan kimleri okumuş. Bunlara dair hakikaten kaynaklarda belirtilmiş. İşte mesela Rasim Özdenören'in Dostoyevski'yi çok sevdiği, William Faulkner'i çok sevdiği, onlardan hangi kitaplar okuduğu ve kendi öykücülüğünü de nasıl beslediğini bunları detaylı olarak anlatıyor. Aynı zamanda Cahit Zarifoğlu'nu, işte efendim başka kimler var, İsmet Özel'i, bunlara dair Nuri Pakdil'i detaylı bir şekilde anlatmış. Bu yazıyı dinleyicilerimizin atlamamasını biz naçizane öneririz.
Evet Yusuf, Arka Kapak dergisi de bizim çokça okumaya çalıştığımız güzel bir dergi. İçeriğinde gayet güzel yazılar var. Bu sayısı benim dikkatimi çekti. Cervantes'e ayrılmış diye biliyorum.
Don Kişot Temmuz sayısı. Don Kişot'a ayrılmış. Jale Parla'yla da bir röportaj var dergide. Temmuz 2018 sayısı yine 34. sayıya ulaştı. Arka kapak. Mustafa Özel'in, Enis Batur'un, Feridun Andıç'ın, Necip Tosun'un, yine biraz evvel bahsettim, Ali Ural'ın yazıları dergide dikkat çekiyor. Bir de görev değişikliği oldu arka kapakta. Uzun zamandır omuzlayan, sırtlanan, sorumluluğunu alan Yunus Emre Tozal ayrıldı. Kendisinin artık bir yurt dışında çalışmaları olacak, akademik çalışmaları. Cemil Üzen yayın yönetmenliğine geldi. O devam ediyor. Dosya çalışmaları özellikle çok iyi arka kapakta. Bir isim üzerinden gidiyorlar zaten genelde. Edebiyatçı isimler. Bunları çok etraflıca, detaylıca, röportajlarla besleyerek, o alanda çalışmış akademisyenlerden yazılar alarak doyurucu bir şekilde anlatıyorlar. Editör köşesi, yine çeviri köşesi, sinema köşesi derginin ilgi çeken alanları diyelim.
Don Quixote deyince Yusuf aklıma şu geliyor. Hani onun zaten bilindik bir hikayesi vardır ama Don Quixote karakterinin sahibi diyelim. Cervantes'in yaşadığı bir takım olaylar dikkat çekici.
Evet.
Osmanlı'ya esir düşüşü söz konusu. Hı hı. Sakatlanması söz konusu. Ve Mimar Sinan'ın yaptırmış olduğu bir camide çalıştığını biliyoruz. Hatta işte kitaplarında bir Türk imajı vardır. Yani esir düşmüş olduğu Türklere yönelik bir takım tespitleri de vardır. Cervantes bu yönüyle bizi tanıyan, esir de olsa, esir olarak da olsa tanıyan, sonradan özgürlüğüne kavuşmuş, memleketine dönmüş. Aslında memleketinde de bir faciadan kaçıyor. Kaçarken yine korsanlara yakalanması, işte farklı bir takım durumlar yaşaması. En son yine esir olarak. Hmm. Yani kaçtığı şeye aslında geri dönüyor. Hmm. Ve Osmanlı'da...
Paradoksal bir durum var.
Tabii ya. Kesinlikle. Bu da benim için böyle dikkat çekici bir hikayedir. Cervantes'in hikayesi.
Evet. Mustafa Özel biliyorsun romanlar üzerine çokça çalışan, romanların bugünkü gündelik hayata nasıl tesir ettiğini, özellikle siyasete, iktisata tesir ettiğini anlatmaya çalışan önemli bir isim. Arka kapaktaki bu yazısında da Akıllı Don Quixote Neye Yarar başlıklı bir yazısıyla dosyaya katkıda bulunuyor. Efendim okudukça programının sonuna geldik. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere diyelim. O zamana kadar dergilerle ve kitaplarla kalın. Allah'a emanet olun.